Değerli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Mart 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleme aldığı Zor Zamanlarda Manevi Destek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Dışarıda lapa lapa yağan bir kar. Saatler 04:17'yi gösterdiğinde binamız zangır zangır titremeye başladı ve eşimle birlikte kendimizi çocukların odasına attık. Uyuyan yavruların başında anneleri kelime-i şehadet getiriyordu. Bense donup kalmıştım. Resmen ölümü bekledik bina bir o yana bir bu yana savrulurken. Daha önce deprem yaşamıştım ama bu kadar korkuncuna denk gelmemiştim. Ölüm eğitimi ve psikolojisi okumalar yapıyordum sözde, fakat tecrübe bambaşka bir hadiseydi. Zelzele biraz hafifleyince merhum Mevlana İdris abinin şu dizeleri zihnime akın etmeye başladı bir bir. Geçenlerde bir şüphe düşüverdi içime, ya ölürsem bu gece, bu şüphe kıldan ince, bir şey koydu içime, uyumadım o gece, fakat ben öleceğim, ne kesin bir gerçek bu. Bana öğretti gece. Sabaha doğru çocuklarımız uyanmadan, onlara bu durumu ruhlarında da kırılganlık oluşturmadan nasıl açıklarız diye eşimle istişare ettik. Neticede bu haberi bir şekilde duyacaklardı, televizyonlardan göreceklerdi veya sınıf arkadaşlarından haber alacaklardı. Ve yavrularımızla gelişimlerine uygun bir şekilde konuştuk. Gece uyanmadıkları için etkilenmediler anlattıklarımızdan. Sonra öğlene doğru evin bahçesine çıktılar. İkinci depremde tekrar sert bir şekilde sarsıldık. Dışarı fırladık. Çocuklar bahçede yere çökmüş titriyorlardı. Bir gün içerisinde iki kez ne kadar aciz varlıklar olduğumuzu fark ettik. Böyle anlarda en güçlüler bile güçsüz, en cesurlar bile korkak, en akıllılar bile cahil hale geliyordu. Gece yarısından sabaha kadar, sonra tekrar öğlenden günlerce devam eden paniğe doğru bir savrulma yaşarken, Hazreti Peygamber'in şu hadisi bizi derinden sarsıyordu. Sizden biriniz can ve mal güvenliği içinde, vücut sağlığına ve gündelik geçimine sahip olarak sabaha kavuşursa, dünyanın tümü kendisine bağışlanmış gibidir. Bu hadisin manasını o gece derinden idrak ettik. Deprem insanlığa ilahi bir ceza mı? Yaşadığımız küçük kıyamet sonrası birçok kişinin, özellikle gençlerin zihnine hemen şu sorular gelmeye başladı. Allah'ın iradesi her şeye yetiyorsa, neden çocukların ve masum insanların ölümüne neden olan bu felaketi engellemedi? Bu musibet Allah'ın insanların üzerine gönderdiği umumi bir ceza mıdır? Bu sorular bizzat felaketin içinde kalıp yaşayanlar kadar, felaketi uzaktan hissedenler ve hissetmese de çeşitli vesilelerle haberdar olan herkesin aklına gelebilecek doğal sorulardı. Fakat bu sorular yanlış kurgulanmışlardır. Zira bu sorularda kişinin bizzat kendisinin elinde olan cüz'i irade diye tabir edilebilecek bireysel sorumlulukların olaylar üzerinde hiçbir etkisi yokmuş gibi bir görüş yansımaktadır. Bir musibeti ilahi bir ceza olarak yorumlamadan önce yaşadığımız felakette insanların yanlış eylemlerinin payı olup olmadığına bakmalıyız. Zira musibetlerin meydana gelmesinde insanların sorumluluğu olduğunu Allah şu ayette bildirmektedir. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Allah'ın yeryüzünü, atmosferi vesaire hareketli yaratması, dünyadaki yaşam için elzem olduğu hepimizin malumudur. Evrendeki düzen Allah tarafından Allah'ın sünneti diye tabir edilerek bu düzende bir değişim olmayacağı ifade edilmektedir. Hareketli bir zemin üzerinde yer alan dünya zaman zaman zelzelelerle sallanır. Bu yeryüzünün düzenidir ve değişmez. Fakat deprem gerçeğini görmezden gelerek fay hatları üzerine evler yapmak, evleri yaparken bu gerçekliği göz ardı ederek ve uygunsuz şekilde inşa etmek kulun eksik bıraktığı kısımdır. bu kısım kendi elimizle yaptıklarımızın bir sonudur. Deprem kuşağında yaşayan bizlerin tarihten hiç ders çıkarmadan hala ama hala yeterli donanımı olmayan yapılar yapmanın sonucunun hüsran olacağı malum. Nitekim bugün yaşadığımız felakette müteahhitlerin, yapı denetimcilerin, imar affı çıkaranların, oturduğumuz binanın %25'lik kısmını teşkil eden binanın ayakta durmasını sağlayan beton, kolon, statik gibi en önemli kısımlarını araştırmadan albenisine, lüksüne, konforuna aldanan bizlerin yani zaaflarımızın, ihtiraslarımızın, sorumluluk bilincinin ihmal edilmesinin çok önemli bir payı vardır. Velhasıl yaşadığımız acı tablo esasında biz insanoğlunun tedbirsizliklerinin, hatalarının bir tezahürüdür. Allah bize kötülük murad etmemiştir. Bunu doğru anlamlandıramadığımız zaman başımıza gelen kötülükten, istenmeyen hadiseden daha kötü olan şey bu hadisenin Allah'la olan aramızdaki yakınlığı sona erdirip ondan uzaklaşmamıza, ondan ümit kesmemize neden olma ihtimalidir. Yaşadığımız felaketin her ne kadar sorumluluğun büyük kısmı insanoğluna aitse de bir imtihan olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Zira bu dünya bir imtihan yeridir. Aldığımız tüm tedbirlere rağmen insanlar musibete maruz kalabilir. Rabbimiz bu hakikati kitabında şöyle vurgulamaktadır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, doğrusu biz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de musibetlere karşı nasıl bir tavrın Müslümanca olacağına dair şöyle bir hatırlatmada bulunmaktadır. Müminin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır. Onun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe, nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa, musibete uğrarsa da sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. O halde insan olarak kendi sınırlarımız içerisinde irademizle gösterilebilecek tüm gayreti ortaya koyduktan sonra bu musibet başımıza geldiyse bize düşen ondan gelene tam bir teslimiyet içerisinde olmaktır. Nitekim bu tür zamanların takdir ve ecelle ilgili boyutları da vardır. Kişinin eceli gelmişse iskan ettiği yer çok sağlam bir yapıda da olsa o gün için çürük bir yapıda bulunması mümkündür. Bir talebemin normalde yaşamadığı abisinin evine misafir olduğu esnada vefat etmişken, anne babasının evinde hiçbir hasarın olmaması buna bir örnektir. Bu kader anlayışı içerisinde bu musibetten ibret çıkararak deprem kuşağında yaşamanın bize yüklediği sorumlulukların binaları yapanlar, oturanlar, satın alanlar, denetleyenler, ruhsat verenler olarak hesabını verecek şekilde takvalı bir şekilde yaşamalıyız. Diğer yandan bu yaşadığımız ağır imtihanlar karşısında metanetli olmanın ve sabretmenin yollarını da aramalıyız. Zor zamanlarda Rahman'a sığınmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, Müslümanların kendi başına gelen sıkıntılara bakarak, kendi sıkıntıları karşısında güçlü olmaları açısından ibretlik sahneler taşımaktadır. Peygamberimiz hayatı boyunca o kadar çok zor ve sıkıntıyla karşılaşmıştır ki, örneğin Hazreti Fatıma hariç bütün çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. Doğduğu ve İslam'ın ilk nüvelerinin atıldığı yurdundan yuvasından hicrete zorlanmıştır. İlk eşi Hazreti Hatice'yi ve ona destek veren amcasını aynı yıl içerisinde kaybetmiş ve bu sene hüzün yılı olarak anılmıştır. Tüm bu sıkıntılar önce Allah'ın inayeti ve desteğiyle, daha sonraysa sosyal destekle aşılmış, Peygamberimiz bu zorluklardan güçlenerek çıkmıştır. Sadece Efendimiz değil, tüm peygamberler hayatlarında ağır imtihanlarla karşılaşmıştır. Şimdi diyeceksiniz ki onlar peygamber, bizlerse aciz kullarız. Bu kadar acıya ve zorluğa nasıl dayanalım ki? Hayır kardeşlerim, onlar da vahiy almaları dışında bizler gibi insandı. tüm imtihanların onların başına gelmesi mukadderdi. İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz hep şöyle dua ederdi. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. İnsan, insanın yurdudur, şifasıdır. Acısını hafifleten merhemdir. İnsanımız yasını bir diğerine şifa olarak, yardım taşıyarak sağaltmaya niyetlendiği zaman, işte o zaman imtihanlar karşısında mücadelemiz kolaylaşır, hafifler. Buhran zamanlarında insanlar atalarının gözleriyle görürler diye güzel bir söz okudum. Çok şükür ki toplumumuz geçmiş tecrübelerinin ışığında yine acıda sımsıkı bir araya gelerek adeta bir merhamet devrimi gerçekleştiriyor. Bu yazının yazıldığı akşam Anadolu elinde avucunda ne varsa göndermek için ekranda milyar TL'ler akın akın seferber ediliyordu. Bu süreçte yaraların sarılabilmesi için psikolojik ilk yardım kadar manevi ilk yardım da son derece önemlidir. Bazı psikolog, psikiyatrist ve psikoterapistler ısrarla afet bölgesinde manevi destek gibi hizmetlerin yapılamayacağını, insanlara sadece psikolojik ilk yardım yapılabileceğini savunuyorlar aldıkları seküler formasyon sebebiyle. Batı menşeli modern bilim insanının biyopsikososyal bir varlık olduğunu ısrarla savunarak seküler ezberlerini bizdeki temsilcileri aracılığıyla üzerimize boca etmektedir adeta. Bu yaklaşım insanın metafizikle olan bağlantısını inkar etmektedir. Fakat İslam düşüncesinde insan salt biyopsikososyal varlık değildir. Aynı zamanda metafizik arayışı olan ve bu arayışlarla dünyayı anlamlandırmaya çalışan manevi bir varlıktır. Hem Kur'an'ın hem de Hazreti Peygamber'in öğretileri hayata ve insana bakarken maddi manevi, dini bilimsel gibi dualist ayrımlar yerine bütüncül bir bakışı tavsiye eder. Zira bağlı olduğumuz inançlar bize yalnız olmadığımız duygu ve düşüncesiyle hayata tutunmamızı sağlar. O yüce varlığa kendimizi emanet ettiğimiz zaman musibetler karşısında daha metanetli olabiliriz. Sınırlı aklımızla ve idrakimizle kavrayamadığımız birçok şeyi onun yarattığının bilincinde olarak sükun halinde olabiliriz. Ne diyor ayette Rabbimiz? Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Belini büken sırtındaki yükü kaldırmadık mı? Bu ayet de özelde Hazreti Peygamber'e, genelde biz müminlere açıkça göstermektedir ki ilahi desteğe yaslandığımız zaman her türlü zorluğun aşılması mümkündür. Allah'la içten ve güçlü bir bağ kuran insan, yaşananları daha iyi anlamlandırabilir ve zorlukların üstesinden daha iyi gelebilir. Bunun birçok örneğini bu felaket nedeniyle tarafıma manevi destek talebinde bulunan birçok kardeşimde bizatihi müşahede ettim. Zelzelenin fiziksel yıkımıyla birlikte psikolojik etkilerinin daha uzun süreceği düşünülmektedir. Yas evi ilk zamanlarda dolup taşar, sonra o evde koca bir boşluk oluşur. Bu sebeple afetzede kardeşlerimize sistematik yardım, sürdürülebilir iyileştirme çok mühim, maddi açıdan desteklerken manevi açıdan da güçlendirmek için çalışmalara ihtiyaç olacaktır. Korkunç afetin travmatik etkilerine karşı iyileştirici rolü düşünüldüğünde manevi açıdan kişilerin güçlendirilmesi ve yeni hayatlarına alışma sürecinde onlara eşlik edilmesi kardeşliğimizin ve insanlığımızın gereğidir. Din ve maneviyat zorluklarla başa çıkma konusunda güçlü imkanları bünyesinde ihtiva etmektedir. Dinin insanlara sıkıntılara katlanabilme gücü ve umuda tutunmalarına imkan verdiğini, Allah'ın her zaman yanında olduğunu hissetme duygusu verdiğini haberlerde sıklıkla şahit olduk. İman öyle bir kuvvettir ki insanın başına gelen hadiseleri anlamlandırmasına ve bu zorluklar karşısında daha sağlam durmasına imkan vermektedir. Manevi başa çıkmanın anahtarının iman olduğunu şu ayette Rabbimiz çok açık bir şekilde vurgulamaktadır. şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Başka ayetlerde de böyle müminlerin durumunu anlatan örnekler vardır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Afet gibi insanın varlığını tehdit eden durumlarda, insanların yoğun bir şekilde belirsizlik endişesi ve ölüm kaygısı ortaya çıkmaktadır. İşte böyle devasa kriz anlarında kader inancı, ahiret inancı, tevekkül, sabır ve dua gibi manevi unsurlara yaslanmak, insanların bu türlü zor durumlar karşısında daha sağlam durmasına imkan vermektedir. Ahirete inanan insanın özellikle kriz anlarında bu yaşanılanlarla başa çıkması çok daha kolay olmaktadır. Mal, mülk, evlat hepsi Allah'ın, Allah verdi, emanetini aldı diyebiliyor. Ahiret inancı akıl ve ruh sağlığımızı korumaktadır. Hassas ruhlu insanların delirmesini engellemektedir. Ahiret olmasa bu dünya gerçekten hiç çekilmez. İmam Şafii'nin şu duasıyla bu bağlamda zikretmek gerek. Allah'ım, her türlü afet ve beladan, gece ve gündüz gelecek musibetlerden, kutsallığının nuruna, kutluluğunun büyüklüğüne, temizliğinin azametine sığınırım. Hayırdan başka bizi her şeyden koru. Bize yalnız hayır ver Allah'ım. Ama önce fiili dua etmeliyiz. Gazali İhya'da birçok duadan bahseder ve şunu ekler. Bu saydığımız dualar insanlığa faydalı olacak, hiçbir iş yapamayacak olanlar içindir. Eğer insanlara faydalı olacak işleri doğru düzgün yapıyorsanız bu duaları yapmanızdan daha faziletlidir. Peygamberimiz bu duaları eylem yerine koymamıştır. Dua amele eşlik etmelidir. Amel yerine geçmez. Peki bu süreçte fiili dua adına gençler ne yapmalıdırlar? Bazı gençler depremzedelere biz de manevi destekte bulunabilir miyiz diye sormaktadır. Elbette. Bu türlü felaket anlarında herkes bir şekilde inandığı dinin ilkelerinden ve değerlerinden yola çıkarak manevi ilk destekte bulunabilir. Biraz empati, birkaç iletişim becerisi, aktif dinlemede sabır ve yoğun duygusal paylaşımlardan korkmamak kafidir. Bunlar içerisinde en önemlisi ise daha fazla dinlenip daha az konuşmak. Yaşadıkları travmaya dair detay sorular sormayın, anlatırsa sadece anlattığını dinleyin. Yapmaya çalıştığımız şeyin sadece psikolojik ilk yardım olduğunu unutmayalım. Bu konuda rehber eserlerden yararlanarak eyleme geçelim. Travmanın derinlerine inmenin, analiz yapmanın, bilgi vermenin, yorum yapmanın, çözümlemenin yani acıya parmak uçlarında yürüyerek profesyonelce yaklaşmanın psikoterapistlerin işi olduğunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Yaşanılanlardan ibretler alıp eyleme geçelim. Bu musibette sorumluluğu olanların gerekli cezaları alması için takipçi olalım. Tüm toplumda binaların sağlamlığı konusunda takip bilinci oluşturalım. Bu tür binaları satın almayalım, kiralamayalım. Elbette bunların nefsimize ağır gelen sonuçları olacak. Daha acı bedeller ödememek için buna katlanalım. Gerekirse zahirde lüks, geniş ama zemin yapısı açısından şüpheli evlerde oturmak yerine uzak, sağlam, daha mütevazı evlerde oturalım. 7'den 70'e hepimiz afet eğitimi alalım, neyi nasıl yapacağımızı öğrenelim ve gönüllülük ekipleri oluşturalım. Z kuşağı şöyle, gençler böyle diye diye şikayet etmeyi bırakalım. Yardım faaliyetlerinde ve sahada canhıraş şekilde koşturuyorlar. Delikanlıların vicdanlarının da canlı olduğunu gösterdi. Sadece heyecanlı anlarda yardımsever olmak yerine sürdürülebilir sadaka bilinci kazandırmaya çalışalım. İnsan insanın yurdudur. Etrafımızdakilerle güzel geçinelim. Bir gün gelecek, onlara muhtaç olacağız. Ne güzel bir nasihat. Uzaktan dost yetişene kadar yakından düşman yetişirmiş. Kendimizi yorgun, güçsüz, perişan hissetmemiz çok tabii. Teslimiyetle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım ve Rahman'a kulak verelim. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleme aldığı Zor Zamanlarda Manevi Destek başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de bu akşam. Ve bir başka yazıyla programımızı nihayete erdireceğiz. Haşim Akın imzalı Ölümsüz Bir Dünya mı Olmalı başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Ölümsüz bir dünya özler miydik? Ölüm olmasaydı daha mı mutlu olurduk? Hani şarkıda ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı derdi ya. Hayat güzeldi de ölüm olmasaydı diye mi yakınacağız? Hayatı verenin hediyesini unutup biraz da ölüme ve sahibine kafa tutarak. Ne kadar yaşamak isterdik dünyada? Ne zamana kadar kalacaktık? Daha uzun olsa, daha fazla yaşasak, çok daha ilerileri görsek mutluluğumuz artar mıydı? Mutluluğun artması bir yana da kulluğumuz artar mıydı? Ölümün zamanını seçme hakkımız yok, biliyoruz. Doğduğumuz gün ölüme ve ölmeye hazır olarak geldik. Biz imanımız gereği ölümsüzlüğü hiç istemedik. Ölümsüzlüğü istemek bizim için bir acziyet ve Allah'a kafa tutmanın göstergesidir diye bildik. Bunu bildiğimiz için hayırlı bir hayatı ve hayırlı bir ölümü arzu ettik hep. Böyle bir yaşamı ve sonu özler ve onun için dua ederiz. Akşam yarına ve yarınlara ait onlarca hayalle uyur, sabah yeni bir umutla uyanmayı bekleriz. Ne var ki yerin altındaki bir deprem, üstündeki bir sel, bazen bir kıvılcım tüm hayalleri yok ediverir. İnsan bir plan kurarmış, kader de ona bakıp gülermiş. Ülkemin bir bölgesini kaderin farklı bir çizgisi vurdu bugünlerde. Hepimizin yüreği dağlandı. Elimizden kaşıklar düştü, ağzımızın tadı kaçtı. Bölgeye bakınca gördük ki binalar böylesi bir sarsıntıya dayanıksız yapılmış. Ama tüm yurtta insanlığımız, siyasetimiz, ekonomimiz de çok sağlam değilmiş. Lakin kardeşliğimiz yeniden can buldu, buna da sevindik. Depremde evler mi yıkıldı, biz mi yıkıldık? İçimde insanlar mı öldü, yoksa arkasından ibret alamayan insanlık mı öldü? Biz ölümle ahirete göçenlere mi üzüldük, yoksa dünyada kendinin ebedi kalacağını zanneden, kendisine ebediyet gömleği biçen acizlere mi üzüldük? Enkaz altında kalmış bir canı kurtarmak için çalıştık. Yapılması gereken de buydu, zamanla yarışarak. Lakin günlük hayatta bize ölümü unutmamak, ölümle beraber yaşamak yaraşırdı. Eskiler mezarlıkları köyün hemen bitişiğine yaparmış, orayı gördükçe ahireti ve ölümü hatırlamak için. Şimdi mezarlıklara ve camilere yakın olan evlerin daha az değer olduğunu söylemişti bu işte uğraşan bir dostum. Ölümü gündemimizden uzaklaştırdıkça dünyada ebedileşeceğimizi sanıyoruz. Çalışma masasındaki kalemliğini tabut şeklinde yapan bir dostun ölüm aşkına imrenmemek de mümkün değildi. Odasındaki küçük bir çiçek saksısının üzerine minyatür mezarlık yapan bir başka dostun da kopmak istemiyordu oradan. Tam bunları düşünürken dilimin ucuna Hasan Sandık'ın kulaklara ulaştırdığı Adamlar Bilirim ezgisi geliverdi. Gerçi orada şairin anlattığı adamların özellikleri daha farklı olsa da ben başka adamları bilirim. Adanmış adamlar bunlar. Her gece herkesin uyuduğu bir saatte özel olarak uyanan, tefekkürü mevt yapmayı adet edinen, seccadenin başında yaşadığı hayatın muhasebesini yapan, ölüm sonrasına hazırlıklı olmayı bir değer bilen adamlar. Hatta bu işi kefenini kucağına basarak yapanları da görmüştüm. Kırıkhan'da böyle bir adam olan Mahmut amcayı hem de elinde tesbihiyle yakalar ölüm. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz ilahi fermanını hatırlatırcasına. Ölümden kaçma şansı olmadığına göre ölümü gözümüzde küçültmek ve ondan sonrası için hazırlıklı olmaktan başka da çaremiz yok. Yaşadığımız hayatın hesabının olacağını bilerek ve ona hazırlıklı olarak yaşayacağız. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm? Haşim Akın'ın kaleme aldığı Ölümsüz Bir Dünya mı Olmalı başlıklı yazısını paylaştık Sesli Dergi'de son olarak değerli dinleyenlerimiz. Genç Dergisi'nin Mart 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.